Kişiselleştirilmiş bir terapi yolculuğunun seni beklediği Hayvel, Umiyani'yi sunar. Merhaba, ben Zuhat.
Selam, ben de Olcan.
Her hafta yeni bir konuya Umiyani dediğimiz podcastimize hoş geldiniz.
Buyurunuz. Selam millet. Programa çok kısa hemen kendi reklamımızı yaparak başlıyorum. Podshow'un bugün yayınlanan bölümünde Teras Noir'den, stand-up'lardan tanıyabileceğiniz Efe Tunçer'in bölümünde yayınlanıyor. En iyi bölümlerden biri oldu. Zaten 3. bölüm. Göz atın.
Efe çok iyi ya.
Keyifli adam ya.
Ben çok severim Efe'yi.
Seyit'in kısımları da bayağı güzeldi.
Seyit'im zaten 1 numara.
Bu sefer roast şakalarını iyi yaptık. Hatta anlatayım, spoiler
Efe yaparsınız.
Abi Efe şey yaptık. Zaten söyledim abi, dedim. Biz bu Seyit'in kısmını insanları roastlamak için yapıyoruz. Ama roast kültürü yok. Müsaadenle biz seni roastlayarak başlamak istiyoruz.
Müsaadenle seni bir roastlayabilir miyiz?
O da şey, çok tatlı adam zaten. Tabii abi, ben zaten hani komedyenim, okey falan dedi. İlk şaka şeydi. Abi ilk defa bir ortamdaki en ünlü insan sensin.
Oğlum adamı can evinden de vurmasaydınız ya.
Ama çok tatlı adam. Ama çok iyi karşıladı. Dedi. Yani dedi, bir ortamdaki en ünlü insan sensen, yanlış yerdesin derler. Galiba falan dedi. Çok iyi cevap verdi.
Güzel.
Keyifli programdı millet. Podshow TR'den izleyebilirsiniz. Evet, bugün toksik verimlilik. Bizi bitiren en büyük derdimiz. Abi iğrenç bir şey ya. Yani evdeki o bir saatlik huzurla geçireceğin vakti de elinden alıyor. Hı-hı. Okuduğun kitabı da alıyor.
Huzur mu?
Huzur hangisi?
Hangi huzur?
Abi Alan Watts'ın şu alıntısıyla başlıyorum. Demiş ki, hayatımızı iyileştirmek için o kadar çok uğraşıyoruz ki.
Hayatımızı yaşamayı unutuyoruz.
Evet, toplu halde, toplum olarak hayatımızı yaşamayı unuttuk demiş.
Vallahi unuttuk bir yol canım ya. Ben yine şuradan giriş yapacağım. Bunu can sıkıntısı bölümünde bu kitabı konuşmuştuk. Bu Byung-Chul Han. Hı-hı. Modern filozoflar. Bu adam Almanmış bu arada.
Şaka yapıyorsun.
Yani Koreli de.
Tüm tuşlara basmış.
Herhalde Almanya'da yaşıyor, büyümüş diye tahmin ediyorum. O da şeyi söylüyor. Ya, eskiden ceza odaklı bir sistemimiz vardı. Hı-hı. İnsanları çalıştırıyorduk, çalışmayanları cezalandırıyorduk ve sisteme uymayanları da ya deli ya da suçlu ilan ettiğimiz bir sistem vardı. Ama oradan Achievement Society diye farklı bir yapıya geçtik artık son 100 senede diyelim. Orada da başarı odaklı ve herkes aslında kendi başarısından kendisi sorumlu. Hı hı. Çünkü başarı senin zaten kendi hayatın için elde edebileceğin en büyük ödül gibi oluyor. Sadece başarıyı da iş anlamında da anlamamak lazım bu arada. Her konuda başarı. Hı hı. Ve şöyle çok güzel bir sözü var, diyor ki. Yani artık diyor, kurumların bizi cezalandırmasına gerek kalmadı. Çünkü biz kendi kendimizin hem gardiyanıyız, evet, hem mahkumuyuz. Yani hem saldırganız hem de kurbanız. Hı-hı. Ve bu o kadar, mesela benim bu konuda yaşadığım şey uyuyor ki. Hı-hı. Çünkü abi gerçekten bir yandan yani kendi başında elinde kırbaçla bekliyorsun, elinde copla bekliyorsun. Ama bir yandan da acı çektirdiğin de yine sensin. Hı-hı. Ve şunu da söylüyor, diyor ki nasıl eskiden işte biz bu sisteme uymayanlara deli diyorsak, suçlu diyorsak, artık biz onlara loser diyoruz. Hı-hı. Kaybeden diyoruz, tembel diyoruz, depresif diyoruz. Sadece bu sisteme uymadıkları için, bu kadar deli gibi.
Ve abi yine bu, ya da bu, ya bunda ya da şeydeydi, bu Oliver Berkman kitabındaydı. Eskiden diyor, insanlara bir şey yaptırmak için kanunlar vardı. Hı hı. Artık öyle bir şey yok. Artık zaten tam dediğin şey, bunları gerçekleştiremezsen öyle bir kendini zihin hapishanesine sokuyorsun ki kendini. Zaten yapmak zorundasın. İşte buna içine birazcık etik, ahlaki değerler koyuyorsun. Yaparsın, yapamazsın gibi. Ha bir de şey çok sevdim o kitaptaki o videoda. Diyor ki birçok şey yapabilirsin aslında. Ahlak sınırının dışına çıkabilirsin. Ama başarılı olduğun sürece.
Evet.
Başarısız olduğun zaman bütün toplum senin tam karşına bekliyor, seni ezmek için. Bunun önünde mesela şu anda bütün influencerları, işte atıyorum haksız yere para kazanan, dünyayı mahveden bir sürü insanları düşünün. Hı hı. Bunların başarısız olanlarını güçten düştüğü saniye, ya da işte koruma kalkanları kalktığı saniye direkt ezip hapse atabiliyoruz. Hı hı. Başarılı oldukları sürece hep arkasında duruyoruz ama. Evet. Yani dünyada birçok deli, ünlü.
Ya biraz da magazin o zaman.
Tamam. Dilan Polat mı?
Hayır, Seçil Erzen. Dilan Polat çok bizim seviyemizin altında ya.
Ben şey izledim geçen. Bu ESTV'ye katılmış. Eser Yenenler'in Linç Et diye programı var, biliyor musun?
Biliyorum, izlemedim ama. Dilan Polat mı katılmış?
Dilan Polat katılmış 5-6 ay önce.
Ha, şeyden önce, okey.
Tamam. Abi şu an hapse girdiğini bilerek o programı zaten 8 milyon izlenmiş. Herkes benim gibi izledi. Hı-hı. Kadın öyle bir dünya anlatıyor ki. Ya bana geçen işte Porsche aldı. Benim zaten kuyumcularım var falan. Şu an hapiste olduğunu bilerek izleyince. Oha lan diyorsun. Ya şizofreni seviyesinde ya kendini kandırmış. Ya da çok büyük dolandırıcı.
Ya bence orada biraz şey de var ya. Yani çok iyi yalancılar bence kendi yalanlarına da çok iyi inanıyorlar.
Ama kuyumcu zincirin var, yalanına inanmak için de böyle ekstra bir...
Şizofreniye kayıyor
evet,
bir yerden
sonra ona zaten lazım.
Yani gerçeklik algın bozuluyor. Abi seçil erzam muhabbetinde de şuna çok sinir oldum. Eskiden de bankada çalıştığım için. Bu hanımefendi 10 yıldır dolandırıyormuş bu insanları. Yani 10 yıldır süre gelen bir şey var. Ve çalıştığı banka inanılmaz bir şekilde raporlarında işte şey yazmaya gidene kadar, işte buna inananın zaten aklı yoktur gibi bir rapor yayınlamaya gidene kadar sorumluluğu üzerine atıyor şu anda. Bu benim önceden de çok kurulduğum, hatta burada yer yer konuştuğumuz da bir konu abi. Çünkü abi tamam, yani şunu biliyorsun.
Nasıl bağlayacağım çok merak ediyorum.
Hayır, yani bu insan senin en önemli şubenin en tepesindeki insan. Ve abi 10 yıl boyunca bu kadar üst profil insanları dolandıran bir insanın bazı emareleri vardır. Hı hı. Ve sen o emareleri görüyorsun. Sen o emarelerin farkında olmama şansı yok. O insanlara mobbing de yapar. Onun başka vukuatları da vardır. Onun duruşundan, kalkışından, oturmasından anlarsın. Hı hı. Ama öyle bir sistem içindeyiz ki o kadın öyle başarı vaat ediyor ki kuruma, bunlara göz yumuyorsun abi. Hı hı. Yani ben bankada da çok tanık olduğum için, yani tacizler, mobbingler hepsinin üstü kapatılıyor. Çünkü o adam o kadar kuruma başarı getiriyor ki diyorsun evet. Ki yani bu önemli değil abi. Hı hı. Yani bu bence tamamen bu olay. Ya çok tanımadığım için, bilmediğim için aşırı da net bir çıkarım yapmak istemiyorum ama çok büyük ihtimalle böyle. Yani o konuştuğumuz gibi ahlaki ikinci plana atıp, insanlığı ikinci plana atıp tamamen başarı odaklı olmanın bir sonucu. Yani sen bir insanın işte ahlaksızlığını, etiksizliğini, narsistliğini göz ardı ediyorsun sadece başarı için. Sonra da böyle bir şey ortaya çıkınca diyorsun ki bunun bizle alakası yok. Falan. Bu abi sen oraya koymuşsun ya. 10 yıldır yani orada, yani hiç mi anlamadın? Ya anlamak da bir yerde senin sorumluluğun.
Ve ya, abi bu toksik verimlilikte de şu var ya, mesela seçil erzan üzerinden gidelim. Kadın mesela ilk ay, ilk yıl %10 fazla ona kar getirdi bankaya. Hı-hı. Artık %10 senin default'un oluyor ya. Hı-hı. Önümüzdeki sene senden atıyorum işte baştaki o şirketin CEO'su artık %15 bekliyor. Sen %15 yapmak için işte önceki ahlaksızların üzerine bir kişi daha koyuyorsun. Atıyorum Emre Belezoğlu'nu da getiriyorsun. Yani toksik verimlilikte aynı şey var ya, böyle kendini bir noktaya getiriyorsun ama artık o noktada olduğun için hem kendinden beklentin artıyor hem toplumun senden beklentisi artıyor. Hı hı. Bu sefer daha çok çalışmaya ya da daha çok ahlaksızlık yapmaya ya da daha çok takipçi gelsin diye daha delirmeye başlıyorsun.
Tabii.
Ve en sonunda işte tamamen kendini kaybettiğin, kadının şu anki hali olduğu gibi ya da birçok zaman bizim seninle kendimizi kaybettiğimiz gibi. Kendini kaybettiğin bir yere gidiyorsun. Ya sen kendine yetmiyorsun. Çünkü mesela bir gün önceki halin belki 5 sene önceye göre çok iyi bir noktada. Hı hı. Ama sen 5 sene önceki halini unuttun ki. Oraya çünkü günden güne geliyorsun. Ve artık günde 2 saat bile boş vaktin olsa diyorsun ki abi sikeyim, yok ben bu diziyi izlemeyeyim. Akşam diyor ben şu kitabı okuyayım. Yok abi, kafayı yiyecek noktaya geliyorsun sonra.
Ya bu arada hani bak, olayın içinde hiç böyle illegal bir şey olmasın. Tamam mı? Hani tamamen legal çerçeve içinde hareket eden
bizim
bir yöntüze olsun.
Bizim kendimize yaptığımız illegal
kardeşim. Şöyle bir şey oluyor bu sefer de. Sen o baskıları karşılayabilmek için, yani o konuma geldim, o konumu korumak için o baskıyı, yani o beklentileri karşılaman lazım. Bu sefer mesela çalışanlarına mesela gece 12'de toplantı organize ediyorsun. Yani onların aslında yine etik olmayan şeyler yapıyorsun yani. Yine başkalarının özel hayatına tecavüz ediyorsun aslında. Hı hı. Fakat abi biz bunu o kadar içselleştiriyoruz ki böyle olması gerek gibi hissetmeye başlıyoruz. Yani o, ben de mesela şeyi fark ediyorum. Yani işi bıraktıktan sonra ve kendi zamanımı kendim yönetmeye başladıktan sonra kendimden beklentim bankadan geliyor. Hı-hı. Çünkü bankada 10 saatte çalışabiliyorsun, 12 saatte çalışabiliyorsun. Mesela şunu kendime söyleyeyim abi, onun 12 saat çalışıyorduk da, yani insanlıktan çıkmış bir şekilde çalışıyorduk ve yaptığımız iş de iş değildi zaten. Hı-hı. Hani o mail at, o rapor yap, o telefon açık, bilmem ne. Böyle 12 saat çalışabiliyorsun. Ki o bile çok sağlıksız bir şey. Sonra sen diyorsun ki abi ben böyle işte boktan bir iş yapmayacağım. Ben hani de kıymetli bir iş yapacağım. Ve şunu farkına varamıyorsun. Yani ulan bunu insanlık sınırları içerisinde gün içinde maksimum 4 saat 5 saat çalışarak yapabilirim. Hı hı. Ya benim limitim bu. Demiyorsun, diyorsun ki abi 10 saat de 12 saat de çalışarak yapılır. Daha önce de yapıyorduk. Şu an hala çalışıyor olsam yapıyor olacaktım diye. Hı hı. Yani bence o sağlıksız beklenti bir parça da şeyden geliyor. O kurumların insafsızlığından geliyor, kurumların.
Evet, ve abi hep konuşuyoruz. Hayatın tamamen içine yerleşmiş bir şey ya. Hı hı. Ya bunu böyle zaten bu işte buyum, çul, kan falan handa şey diyor ya. Ya işte sanayi devrimi sonrası zaten insanın çok çalışmasının ödüllendirildiği ve işte ne kadar çok o kadar iyi mantığından geldi. Ama dünya değişti artık. Bu 100 sene önceydi yani. Dünya savaşı sonrasıydı. Ve şey diyor ya, buna Matt Devall söylüyordu galiba. Hard eşittir better, easy eşittir lazy.
Evet.
Böyle bir mindset var yani. Zor olan doğrudur. Eğer bir şey kolaysa sen tembellik yapıyorsundur. Hı hı. Matt de şeyi söylüyor. Bunun böyle olmadığı o kadar aşikar ki diyor dünyada. Mesela dünyanın çok zengin insanlarıyla konuşuyor. Oligarklarıyla, bilmem neleriyle. şunun farkındadırlar hani. Çok çalışmaz bu adamlar. Yani verimli çalışırlar. Günlerini, saatlerini planlarlar. Ama çok çalışmazlar. Hayatın tadını verirler, keyfini çıkarırlar. Ve diyor dünyadaki bütün top atletlere baktığın zaman da en çok çalışanlardan ziyade mesela en iyi dinlenenler hep mental sağlığını koruyup bu uzun koşuda yani kariyerleri boyunca iyi performans sergileyebiliyorlar.
Tabii canım.
Diğer türlü burnout oluyorsun. Kafayı yiyorsun zaten.
Evet. Ne bileyim işte mesela kim örneği var? İşte Ronaldo örneği var işte. Klasik böyle transfer oluyor bir takıma. İşte herkesten önce geliyor antrenmana. Sonra biri diyor ki lan ben bir saat önce geleceğim. Ondan önce geleceğim. Bir saat önce de orada. İki saat önce geliyor hala orada falan.
Meğer dublörüymüş falan. Dublörünü gönderiyormuş. Adanalı bir adam var Ronaldo'ya benziyor.
Ronaldo. Onlarla tanıştılar bu arada.
Evet tanıştılar.
Ama yani adam bir yandan şeyin de bilincinde. İşte dışarı çıkmıyor, gece hayatı yok. Tam bir aile adamı. Ben ailemleyken sadece ailemleyim diyor.
Onun çocuğu var ve karısını kimse bilmiyor biliyor musun? Yine magazine düştüm.
Biliyorlar galiba ya.
Belgeselini izledim geçen Netflix'te. Karısının asla adı yok. Baya şey gizlilik sözleşmesi falan imza atmış karısına da. Asla ortaya çıkamıyor. Çocuğuna kendi bakıyor. Annesi hakkında hiç kimse
doğru,
bir fikri
kız
yok.
Arkadaşı yanındaki. Annesi değil.
Kimse bunun hakkında konuşmuyor mesela.
Kardeşim.
Biz de konuşmuyoruz. Bize ne bu? Toksik verimli konuşuyoruz. Acının da o var. Niye dert ettiysen. Ama garip geldi.
Ya doğru, dünyanın doğru.
En
doğru.
Çok Instagram takipçisi olan yani. Aslında en ünlü insanının çocuğun annesini kimse bilmiyor ve bunu kabullenmiş tüm dünya.
Ya bak işte şöyle bir yerden bağlı.
Ama sen ben Taksim'de sarhoş olsak birileri story atar mesela.
Yani belli bir seviyenin üzerine çıkınca dokunulmaz oluyorsun gerçekten.
Bence de öyle.
Hani atıyorum daha orta seviye bir sporcu olsan insanlar sana belki bir sürü laf söyleyecek bu işte ne biçim adamsın bilmem nesin diye. Yani orada belli bir başarı seviyesinin üzerine çıkınca artık mesela toplumun ahlaki normlarından da muafsın. Hele Türkiye'deysen falan işte legal şeylerden de muafsın. İşte çocuğun birini esse öldürse hapse girmiyor falan filan.
İşte Homelander oluyorsun ya işte.
Yeni şey geldi gördün mü? Teaser geldi.
Sen bölüm yayınlanmış ilk bölüm çıkmış.
Hadi canım.
Ben hatta o yüzden.
Yürüyün gidiyoruz.
Ben o yüzden ilk sezona bir daha başladım.
Gerçekten. Yürüyün gidiyoruz.
Hızlı hızlı bakıyorum ne olmuş
ay,
diye.
Ay ben bugün bitmez.
Millet severseniz The Boys. The Boys Amazon Prime'da asla sponsorumuz falan değil. Ama çok iyi dizi. Çok iyi sistem eleştirisi. O tanrılaştırmayı falan sistemi çok iyi anlatıyor. Kesin izlediğini izlemediyseniz.
Bir de şey çok hoşuma gidiyor ya. Her sezon üzerine koydular ve yine koyacağını biliyorsun yani.
Evet çok merak ediyorum.
Ben çok merak ediyorum. Neyse konumuza dönelim. Bak Homelander da toksik bir şeydir.
Homelander toksikliğin vücut bulmuş hali ya.
O da sürekli şey kızıyor ya. Yemek yiyenlere falan kızıyor. Hı-hı. Bak işte şeyleri var yani. O böyle sembolleri var yani bu toksik verimlilik kültürünün şeyi. Neyse abi, bence ya bir yandan da ya tamam bu artık böyle kültürel olmuş bir şey. Hep de konuştuğumuz bir şey. Ama böyle kendi içimizde de şöyle bir beklenti var. Ya buna bir ütopya diyorlar hatta. Hı hı. Yani bir şey için savaşıyorsun. O verimliliğin aslında bir şey için mücadele ve sonucunda aslında böyle rahat ereceğini düşünüyorsun. Yani o kadar çalışacağım verimlilik sistemleri bilmem ne her dakikamı planlayacağım ve kafamın çok rahat olduğu bir ana çıkacağım. Aslında izlediğim videoda da adam şey diyordu yani sen ne zaman bir işi bitirsen yerine yenisi geliyor. Hatta iş dünyası da tam böyledir ya bu yüzden böyle iş bitirmeyen insanlar vardır. Hani bir görevi tamamlayınca yerine yenisi verirler. Hayatta da genelde öyle. Bir şey bitince yenisi çıkıyor. Ve o noktaya hiç gelemiyorsun aslında. Yani o böyle sürekli bir noktaya varmak için mücadele edip savaşıp bir yerde yorulup tükeniyorsun. Ve işte sonra tükenmişlikten geri dönüyorsun. Sonra diyorsun ki ben niye tükendim? Abi işte yeterince çabalamadım ben ya. Yani daha
bu sana da bir şeyden kaçış gibi gelmiyor mu?
Ya kaçış da var içinde bence. Yani bence ölümlülükten ve limitlilikten kaçış var.
O da var. Selam millet. Duyduğunuz zilin sesini. 2024'ün yılbaşının yaklaştığı bugünlerde muhtemelen hepimiz kendimize tutamayacağımız birçok söz vereceğiz. O sene bu sene, bu sene kilo vereceğim, bu sene artık o dili öğreneceğim gibi. Ama yine muhtemelen 1-2 hafta içerisinde bu sözlerin hepsi unutulup gidecek. Çünkü aslında bu hedeflere ulaşamamızın altında yatan çok daha farklı sebepler var. Bunları çözmemiz gerekiyor. Ve tam bu noktada da online psikolojik danışmanlık hizmeti veren bugünün sponsoru Hayvel devreye giriyor. Hayvel terapiye başlamak ve devam etmek isteyen insanların yaşadığı sorunlara karşı çözümler üretiyor. Mesela seans satın almadan ücretsiz 15 dakika ön görüşmeler yaparak terapistinize kendiniz karar verebiliyorsunuz. Ya da seanslar tamamen online olduğu için şehir değiştirseniz bile ya da havalar çok kötü olsa bile istediğiniz yerden terapinize devam edebiliyorsunuz. Eğer siz de kendinize yüzeysel hedefler vermekten sıkıldıysanız ve daha yapıcı bir adım atmak istiyorsanız kendinize düzenli terapi alma sözü verebilir ve Hayvel'i inceleyebilirsiniz. Ve unutmayalım ki kendinize bu sözü verdikten sonra vazgeçmeyi düşünürseniz tek yapmamız gereken neden bu kararı aldığımızı hatırlamak diyoruz ve her zamanki gibi Hayvel hakkında daha fazla bilgiyi açıklamaya bırakıyoruz ve bölüme geri dönüyoruz. Mesela şöyle bir laf vardı. Eğer full feel yaşayamıyorsak en azından field full yapalım. Bu hayat için bunu söylüyor. Galiba bugün yine Çulkan söylüyor galiba. Yani hayatını...
Han demalı adam yavaş yavaş şey oldu.
Türkmüş aslında.
Türkmenistanlı olmaya başladı. Bugün
Çulkan söylüyor abi. Yani full fill bir hayat, yani anlamlı bir hayat yaşayamıyorsan.
Dolu bir hayat.
En azından içine doldurayım hayatın. Bunu da genelde işte işle, yeni hobilerle ya da... Ya o full fill, yani bu anlam eksikliğinden geliyor ya birçok şey. Hep işte can sıkıntısı altından bile bu çıkıyor artık yani. En azından benim aklıma yatan kısmıyla. Ve abi bu anlam kaybını o kadar büyük bir şey ki, öldükten sonra ne olacağı kapsıyor. Buradaki limitli zamanda ne yapacağını bilmiyorsun. Kim olduğunu arayamıyorsun. Ne istediğini arayamıyorsun. Hiçbir şey arayamıyorsun. Hı-hı. Ve bunu bir şekilde zihnin dağıtman gerekiyor. Ve bunun içinde mesela daha çok iş çok iyi bir formül. Sürekli yeni hobiler olabilir.
Bu işkoliklik ama bence.
Ya işkoliklik de aynı zamanda.
Yani çok yakın iki şey birbirine. Ama bence arada küçük bir fark var ya. Çünkü
bana işkolikler de bir şeyden kaçıyormuş gibi geliyor.
İşkolikler direkt bir şeyden kaçıyor. Çünkü işkolikler tükenmiyor fark ettiysen.
Mı?
Ben vallahi tükenmiyorlar. Ya ölüyorlar. Ölme noktasına geliyor ama yine tükenmiyorlar.
Ayakta ölüyorlar falan. Ama başka insanları tüketiyorlar onlar da.
Tabii ya. Bu arada başkasını tüketiyor.
O da narsist bir seviyeye çıkıyor çünkü. Yani her şey iş olduğu için artık her şey title para oluyor. Hı hı. Ve dünyayı öyle görmeye başlıyorlar.
Ya şey gibi düşün abi. İşte bazen eve gidiyorsun. Tek başına boş oturup düşüncelerine kalmak istemiyorsun. Ve telefona sarıyorsun. Bir şey izliyorsun. Yani oyalıyorsun ya kendini. İşkoliklik de bana aynısı geliyor hani. Bence o de. Akşam bunu yapıyorsun. Gündüz de işkoliklikle dolduruyorsun. Yani yaptığın işin anlamı var mı? Verimli bir şekilde çalışıyor muyum? Hiçbir şeyi yok. Sadece işte oradan gelen iş ona ver, onun uyma. Yani böyle saçma sapan, bilmiyorum, iş dünyasının bence Türkiye'deki özeti biraz bu gibi de geliyor bana. Ki zaten bence o kadar hızlı ve tempolu çalışırken çok anlamlı bir şey de ortaya çıkmaz gibi geliyor artık bana ya.
Yani anlam zaten hiçbir yerde yok gibi ya. Şey gibi.
Aytu'ya bağladım.
Abi zaten anlamsız. Hani ya bu iş hayatında çalışırken de bir anlam zaten yok ya.
Hmm. Ya ola da zaman, bilir bu arada.
Zaman dolduruyorsun gibi
ya,
geliyor.
Tabii, evet evet ya. Hani geleneksel birçok beyaz yaka işi düşünürsek ona dönüyor yani.
Bu şeyde Aytu'da konuştuğumuz bölümde de konuşmaya gelmişti yani. Ya bir insanlar ne zaman farklı bir şey, varoluşsal bir sancıya falan düşmeye başladılar. Boş vaktin varsa ve çalışmak zorunda değilsen. Hı-hı. Ve tabii hayat paran da varsa birazcık. Ama anında nihilizme düşüyorsun, boşluğa düşüyorsun. Hı-hı. Çünkü gerçekten ortada kocaman bir boşluk var. Hı-hı. Ve bunu da abi en güzel işte kafanı meşgul ederek. Bu dünyada bunu istiyorsan çok rahat zaten. Gir bir işe, ağzını sıçsınlar sen talep ediyorsan. 16 saat çalışırsın finans sektöründe falan. Hı hı. Okey abi, sen ne kadar çok kaçıyorsan birisi senin için o boşluğu o kadar çok doldurabiliyor. Ve sen de o kafandaki o boşluğu hiç düşünmeden tık tık tık bir hayat yaşayabiliyorsun.
Evet, ama bazıları için mesela bu iyi bir senaryo bazıları için. Bazılarının hoşuna gidiyor bu. Yani atıyorum günde düzenli 10-12 saat çalışmayı da seven var bu arada. Hı hı. Ama bazısı mesela çok sorgulamıyor orayı. Gidiyor 8 saat çalışıyor. Parasını alıyor. Çıkınca keyif aldığı şeyleri yapıyor. Ve mutlu, yani enteresan bir şey. Ya enteresan da demeyeyim çünkü yani anlayabiliyorum artık ya. Hı-hı.
Ben de anlayabiliyorum
yani. Anlayabiliyorum yani.
Ben de mesela çok çalışınca çok mutlu oluyorum. Ama atıyorum bir deadline olması lazım. Mesela bir haftam çok yoğun geçecek ve mesela sonra arkasına bir tatil koymak. Hı-hı. Bana çok iyi hissettiriyor mesela.
Ya zaten bence kendi işini yapmanın en büyük laneti bu konu yani. Hı-hı. Çünkü abi 6'da işten çıktım ve kafamda bu konuyu kapattım artık. Özlüyorsun, beni ilgilendirmiyor.
Ben de yemek kartını çok özlüyorum.
Yemek kartını da özlüyorum. Muhteşem bir özgürlük yani. Hı-hı. Yani hani mesela bu tarz bir yola girecek birine ilk vereceğim tavsiye artık bu olur. En büyük zorluk bu olacak. Bunu zihinsel olarak yönetmeyi öğren. Yani evet. 6'da sen de bir şekilde kafanı kapatman lazım. Ki hele mesela bizimki gibi bir iş yapıyorsan işte. Biz hayatla ilgili konuşuyoruz. Psikolojiyle ilgili konuşuyoruz. Ben senaryo yazmaya çalışıyorum. Ya her an bir yerden malzeme de çıkarabiliyorsun, evet. Ya.
Ve sonu yok.
Kim diyordu bak şey diyordu. Jerry Seinfeld bir programa katılıyor. Diyor ki ben diyor hiçbir zaman durmam diyor. Şu anda da durmuyorum. Her zaman ben materyal arıyorum diyor. Hı-hı. Bu diyor çok, o çok ünlü bir tane böyle kıvırcık saçlı radyocu bir herif var ya. Yaşlı.
Anladım. Howard Stern.
Howard Stern, ha. O da diyor ki bu diyor çok zavallıca geliyor bana diyor. O diyor ki ya hayat diyor zaten zavallıca geçiyor diyor. Ben sadece nasıl zavallıca geçireceğimi ben bu şekilde seçtim diyor. Hı hı. Ki bu arada ben çok Seinfeld'e katılmıyorum. O da çünkü biraz psikopat bir herif yani.
Tabii ki canım.
O da bu işin David Goggins'i. Zor bir şey bu arada yani. Onunla ilgili hakikaten ne bileyim önlem eğitim falan alman lazım yani. Hani. Ben nasıl kapatacağım kafamı?
Evet. Nerede duracağına nasıl kendin karar vereceksin? Mesela Jordan Peterson'ın konuşmasında da şey diyor bu konuyla ilgili. Ben mesela kitap yazacağım dönemlerde maksimum günde 3 saat yazarım diyor. Bütün günüm boş olsa bile. Hı hı. Ama bir şey, bu herkes için farklıdır. Kimisi işte Seinfeld gibi beyni yakıyor. Diyor ki adam bana 3 saatten fazlası iyi gelmiyor. Ben 4 yazdığım zaman önümüzdeki birkaç günden yediğimi çok fark ettim diyor. Evet. Benim için optimum süre 3. Biri gelip bana diyebilir ki gerizekalı, geri kalan işte 21 saatte ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum abi. Çocuklarımla oynuyorum ya da başka işlerimle uğraşıyorum. Bu toksik verimlilik konusunda da bizim için de böyle. Ya da atıyorum kurumsalda çalışıp o hayattan kurtulmak istiyorsundur ve bir tane şeyin üzerine gidiyorsundur. Almanca öğreneceksindir, Almanya'ya taşınacaksındır falan. Bir dur noktası var abi bu işin. Diğer türlü kafayı yiyorsun, burnout oluyorsun. Hı-hı. Ve bu dur noktası tabii ki insan... Burası çok böyle tricky bir şey ya. Optimal seviyeyi abi kendini zorlayarak bulabiliyorsun. Yoksa gelip pembe götlük yapıp günde 4 dakika da bana yetiyor abi. Benim optimalim 4 de diyebilirsin. Değil. Kendini zorlaman lazım. Ama işte zor kısmı sana zarar verdiği noktayı da görmen lazım. Hı-hı. Bundan sonrası benim hayatımdan yiyor. Ama oraya kadar kendini zorlamak zorundasın. Zaten bu kadar zor ve bu kadar kişisel bir şey olduğu için ve gelip ben sana söyleyemem. Zuhat abi senin günde 4 saatten fazla yazmaman lazım. Niye? Ben seni bilmiyorum. Sen ne yaşadığını biliyorsun. Hı-hı. Buna kendin karar verebileceksin. Bu yüzden de çok zor.
Bu konu burada dursun. Bu konuya bağlı başka bir konu daha açacağım. Aynısı mesela eğlenmek için de geçerli değil mi?
Çok geçerli.
Çünkü o işi de bir verimlilik meselesi gibi yaptık. Ve bazen mesela abi gece mesela 10'da dışarı çıktın. 12'de 1'de dönmen lazım. Çünkü artık o daha fazla eğlenmem lazım benim. Hani yeterince eğlenmedim. Ne için eğleniyorsun? Hani aslında mutlu olmak için, keyifli olmak için eğleniyorsun. Diğer günlerin mutluluğundan yemeye başlıyorsun. Hı-hı. Ve mesela bence bir yerden sonra bu böyle keyif veren aktiviteleri de böyle bir verimlilik meselesi yapmaya başladık gibi. Yani sanki böyle bir şeylerin intikamını alıyor gibi eğleniyorsun.
Ben de onu diyeceğim. Revenge bedtime sleeping vardı ya. Işte aynısının revenge.
Procrastination gibi. Bir parçan diyor ki tamam artık ben eğlendim. Güzel, hoşuma. Hani kalsam da kalırım. Hani gece devam ediyor. İnsanlar devam ediyor. Hani biraz daha eğlenebilirim ama ben artık buradan sonra gitsem iyi olur diyor bir parçan. Bir parçan da diyor ki ulan bütün hafta zaten şey yaptık.
Evet, bir günüm var.
Zaten gelmişim buraya. Ne olacak bilmem ne falan filan. Sonra 4'e kadar kalıyorsun. Uyku düzenin bozuluyor. Ertesi günün bok gibi geçiyor. Hı-hı. Sonra böyle kademeli bir şekilde devam ediyor. Sonra bir sonraki hafta sonu aynı şeyi yaşıyorsun yine. Sırf o erken dönmediğin için.
Sonra pazar yine pişman oluyorsun falan. Boktan bir yerdeysen.
Evet, bu arada şey çok doğru ya. Kendi limitlerini bilmek yani.
Zaten bu kadar zor olduğu için ve dünyada sana sürekli hayır zorla zorla zorla daha iyisi bak komşunun çocuğu yaptı gibi bir dünyada kendi kendine ne kadar zor bir şey düşünsene. Hmm. Abi ben bu kadarım. Ben önümüzdeki 3 sene günde 3 saat yazacağım. Çünkü ben 5 sene sonra çok iyi bir kitap çıkaracağımı biliyorum diyemiyorsun. Hı-hı. Çünkü 3 saatten sonra evde oturduğun zaman duvara bakıyorsun. Şimdi diyorsun ki ben niye yazmıyorum? Hı-hı. Ya da niye daha yazmam için teşvik edici bir şey bulamıyorum?
O şeyi kapatabilmek önemli. Yani. Aslında önemli. Kendinle anlaşma yapmak gibi. Hani ben onu, ama işte bu çok tecrübeyle alakalı bir şey. Yani o toksik verimliliği yaşayıp kendini tüketmeyen bir insan da çok buraya gelemez. Yani abi bence bu konuların hepsinde şöyle bir şey var. Hep bir denge meselesini tutturman lazım. Hı-hı. Ama uçlara gitmeden de o dengenin nerede olduğunu çok anlayamıyorsun. Hani 3 saat çalıştım, niye 4 çalışmadığımda abi çünkü bu yüzden hatırla hani. Ne hale düştüğünü hatırla diyebileceğim bir anı gibi bir şey gerekiyor.
Ve abi şunu da bilmek gerekiyor. Yani muhtemelen zaten bizim yani 100 kişiden 99'u istediği şeyde en iyi olamayacak artık. Mesela bir kişi olabilir tabii ki ama ya istediği işte en iyi olmak için çok şey gerekiyor. İşte Malcolm Gladwell'in kitaplarını anlattığı bir sürü şey. Hı. O beklentiyi de birazcık düşürmek gerekiyor. Yani kendin en iyi versiyon olabilirsin. Ama gidip atıyorum en iyi yazar işte. En iyi saksafon çalan kişi. Olamayacaksın abi yani. Keyif alıp ortaya bir şey çıkarabiliyor musun? Ve bu Berkman da şeyi söylüyor ya. Abi doğduktan sonra hayatımızda 4000 hafta yaşıyormuşuz ortalama. Hı hı. Ve 4000 hafta çok az lan. 4000 hafta. Bir tanesi ki 1999. Yani. Ve o da şunu söylüyor yani. Çok az zamanımızın olduğunun o kadar farkındayız ve sonrası için o kadar büyük soru işaretlerimiz var ki şu an olan zamanı maksimum verimli hale getirmek istiyoruz. Ölümsüz olmak istiyoruz işte. En iyi insan olmak istiyoruz yaptığımız alanda. Hı hı. Ama bu sadece dürtüsel. Sadece ölüm korkusundan. Bilmezliği belirli bir şey çevirmek istedin bunu istediğin için bunu yapıyorsun. Aslında o olmak istemiyorsun. Çünkü olsan bedelini ödeyip olurdun her neyse. Birçok kaygı bundan geliyor. Yani panik halinde olduğumuzdan, limitli zamanımız olduğundan, kaçırma korkusundan, toplum baskısı, reklamlardan falan birçok şey için kendimizi zorluyoruz. Hı hı. Yani hep konuştuğumuz şey. Aslında olmak istediğimiz, düşündüğümüz birçok şeyi olmak bile istemiyoruz. Bu da en kötü, düşünsene.
Evet. Ya neyse oraya geleceğim şimdi de. Kitapta çok güzel bir şey vardı. O çok hoşuma gitti. Diyor ki, böyle çok zaman üzerine konuşmuş zaten kitapta. Hani zaman diyor, artık diyor içinde yüzdüğüm bir deniz olmaktan çıkıp kontrol etmen, domine etmen gereken bir şeye dönüşüyor diyor. Çünkü yönetemediğin takdirde kendini suçlu hissedeceksin. Kendini yetersiz hissedeceksin ve kendini böyle aşırı yüklenmiş, overwhelmed hissedeceksin. Bu da şuna sebep oluyor. Artık senin özdeğerin tamamen zamanın ne kadar iyi değerlendirdiğinle belirlenmeye başlıyor. Yani senin dediğin işte o tatile gideceksen benim öncesi zamanımı iyi değerlendirmiş olmam da buradan geliyor. Ve şunu da söylüyor ki çok da yaşadığım bir şey. Zaman ne kadar kontrol etmeye çalışırsan o seni kontrol ediyor aslında. Ya kontrol edebileceğin bir şey değil aslında. Ne bileyim benim mesela hayatımda işte her şey böyle planlı, programlı. Yaşadığım dönemler mesela geri dönüp bakınca yok gibi geliyor. O kadar hızlı geçmiş ki. Çünkü sürekli kafam böyle bir sonraki şeye.
Evet.
Hani,
bir şeye yetişmeye çalışıyorsun.
Şunu bitireyim, oraya yetişeyim. İşte sporumu yapayım, yemeğimi yiyeyim. Ona da gideyim. Çünkü içinde şey beklentisi de var hani. Yani işimde de başarılı olayım. Fiziğim de iyi olsun. Sağlıklı da olayım. İşte sosyalliğimden de eksik kalmayayım gibi. Ve bu fazla beklenti, gerçekçi olmayan beklenti aslında. Ki bununla ilgili işte şey diyor hatta bir videoda da. Buna işte 10x dilemma diyorlar. Yani sen aslında büyük ihtimalle şu an sahip olduğunu 10 katı sonuç istiyorsun. Yani başarı olarak, güzellik olarak, zeka olarak, kendini geliştirmişlik olarak, işte psikolojin olarak her neyse. Ama 10x sonuç almak için 10x girdi sokman lazım içeri. Böyle bir kapasiten şey yok zaten. Yani. Sen şu an zaten durmuyorsun, bir şey yapıyorsun. 10 katını yapamazsın yani. Yani günde şu an yaptığının ya da haftada yaptığın 10 katı daha fazla çalışmak, 10 katı daha fazla spora gitmek, 10 katı daha fazla kendi üzerine çalışmak gibi şey mümkün değil. Burada işte şey devreye giriyor. Yani bazı şeylerin zaten senin istemediğin şeyler olduğunu fark etmek. Atıyorum hayvan gibi vücudun olmasa da olur yani. Hani. Bütün kızlar sana deli olmasa da olur. Ya da işte bütün erkekler peşinde koşmasa da. Instagram'da seni alev yağmuru tutmasa da olur. Çünkü abi bu çok ciddi bir hedef. Yani sen bu hedefi alınca zaten çok fazla bir şey kalmıyor geriye.
Evet.
Yani spora gideceksin, iyi besleneceksin, uyuyacaksın falan.
Yani. Her hayatını etkileyen bir şey.
Ve bence en çok şuradan da patlıyoruz. Birçok hedefimiz de çelişiyor. Mesela fizim de iyi olsun diyorsun ama sosyalleşmek de istiyorsun. Sosyalleşmek demek çok iyi dinlenmemek demek. Gece dışarı çıkmak demek. Alkol almak demek. Böyle böyle deliriyoruz işte.
Bence de.
Yani insan böyle böyle deliriyor. Ve mesela şunu da düşün abi. Hiç böyle bir şey düşünmediğin, hedefin, planın, programın olmadığı, kafanın rahat olduğu zamanlar gün geçmek bitmiyor mesela. O kadar çok şeyi yapmış gibi geliyorsun ki çünkü her bir anın anındasın yani. Her bir anın tadını çıkarıyorsun. Bir paradoks aslında yani. Zamanı böyle yönettikçe çekiyor yani o zaman. Küçülüyor, daha az yaşıyorsun gibi bir şey oluyor.
Bence de. Kesinlikle öyle ya. Ve muhtemelen bu biraz da böyle o ruh halinin verdiği bir stres var ya. O stresi seni böyle bir şekilde bu gerçekten zamanı daraltıyor yani böyle. O bir saat o stres halindeyken hadi bitsin şuraya gideyim, o bitsin şuraya yapayım, ayrıca uyumam lazım onu yapmam falan. Hiçbir şey yaşayamıyorsun abi. O stres sanki bir saati sana 10 dakikada yaşatıyormuş gibi.
Öyle
o
oluyor.
O panik
zaten
hali.
Ve büyük ihtimal öyle oluyordur bu arada. Hani o stres tepkisinin şeylerinden biri zaman algısının bozulması falandır büyük ihtimalle.
Bence de.
Çünkü mesela çok stresli olduğun, uyuyamadığın bir gün düşün. Böyle bir sağa dönüyorsun, bir sola dönüyorsun. Bir bakıyorsun 3 saat geçmiş yatakta. Anlamıyorsun ya o zaman nereye git. Ve bence abi şöyle bir yerde patlıyoruz. Mesela 20'li yaşların başının en güzel tarafı, hatta biraz daha geriye git. Hiç böyle bir derdimiz yok ya. Zaman mı o ne yani? Düşünmüyorsun bile ama zamanımı yöneteyim de yani. Zaten sonsuz bir şeymiş gibi geliyor. Sonra bir yerde onun kısıtlı bir şey olduğunu farkına varıyorsun. Yüzleşiyorsun ama kabullenene kadar kısıtlı olduğunun bu manik state'e giriyorsun yani hani. Asiktir. Bir sürü hayalim var. Onu da yapmam lazım. Bunu da yapmam lazım. Zamanım da kısıtlı. Nasıl olacak diye deliriyorsun. Yani o bence oradaki kritik nokta kabullenmek. Abi tamam. Yani bir kere geldim dünyaya. Birçok şey de yapamadan. Gideceğim yani. Okey.
Evet.
Yani elimdekileri en azından layığıyla yapayım.
Evet. Elimdekileri güzelleştireyim. Bence de abi. Yani bu kafaya eriştikten sonra zaten yaptığın şeyden keyif alabilirsin.
Abi diğer türlü yoksa hep hiçbir daha şeyden keyif alamıyorsun ya. Hiç yani. Keyif alman gereken şey bile stres.
Abi yani. Bence şunu fark etmek gerekiyor hep. Geçen bölümde de örnek vermiştik galiba. Ya bir arabayla hep aynı hızda gidiyorsan o senin sıfırın gibi oluyor ya. Abi insan da hep yaptığı şey sana kolay gelir ya. Onu zaten default haline geldiği için hiçbir şey yapmıyormuşsun gibi hissediyorsun. Ama şöyle bir step back yapıp mesela ben 2 gün sonra Eskişehir'e gideceğim annemin yanına yine. Çünkü şeyi hissediyorum böyle yeni programa da başladık. Bu tarafta yoğun gidiyor falan filan derken gitti kafam mesela. Yani evdeki zaman huzurlu bir zamanım da kalmadı böyle. Onu mu yapsak bunu ya şunu yapayım ya bunu yapayım falan. Partilemelerim işte eskisi gibi animal'a dönüştü falan cumartesi günü. Dedim ki abi bir git. Uzaktan bir dur bir bak yani hani ne yapıyorsun bilmem ne yapıyorsun falan. Tek vereceğim en büyük tavsiye bu olur abi. Yani hepimiz zaten birçok şey yapıyoruz zaten. Ve birçok şey bizi çok yoruyor. İçinde yaşadığımız ülke zaten bizi çok çok yoruyor.
Bizi bitirdi ya ülke.
Ya her ne kadar çok şeyle başa çıktığımızın farkına varıp. Okey abi önce bir kendini takdir edip Sonra atabildiğin fazlalıklarını atıp bir şeye odaklanmak gerekiyor. Hı-hı. Ve bunu panik halinde olmamak gerekiyor. Tek, yapılacak tek şey bu.
Panikleyince sıçtın zaten.
Abi hiçbir şey yapamıyorsun.
Hatta onunla ilgili bak çok güzel bir şey demişler. Compulsive productivity, dürtüsel productivity. Hani
5 dakika bir şey yapıyorsun, 4 dakika
bir şey yapmam lazım falan. Diye. Evet. Abi, çok kötü. Zor ya. Ya bir de yani.
Ve beyni en çok yoran şey o biliyorsun. İki iş arasında zıplamak aşırı enerji tüketen bir şey.
Evet evet evet. Yani şeyin farkına var.
Multitasking'i övüyorlar dünyada. Beyni en tüketen şey multitasking.
Ya, çok görüyor. Yani hani böyle bu kadar hızlı bir bilgi çağında yaşamıyor olsak bile. Abi çok kolay değil yani hayatım işte. Çalışmamız lazım, para kazanmamız lazım. Zaten para kazanmak başlı başına bir mevzu. Ne bileyim işte mesela evde yaşıyorsan evi çekip çevirmek de bir iş. Birçok insanın böyle dertleri var. Ne bileyim işte terapiye gidiyoruz, o bile bir iş aslında i̇ş yani. Bence. Hani work yani kendi üzerine çalışıyorsun aslında. Birçok şeyin üzerine ne kadar yük olduğunu anlamıyor insan.
Evet.
Ben abi son olarak şöyle bir toparlama yapmak istiyorum. Hı-hı. Bence abi bu toxic productivity... nin karşısında bir şey koyuyorsak bu direkt böyle minimalizme çıkıyor. Yani azaltmak, çıkarmak. Yani hayatında seni yoran, fazla yük gelen ya da hepsinin birden olmayacağı artık şeyler. Yani belki hakikaten çok güzel bir şey istiyorsun. Çok iyi niyetle istiyorsun ama hepsi birden de olmuyor kardeşim.
Ya yapabilsen yapardın zaten. Bunu da kabullenmek gerekiyor.
Yapsan yapardın.
Yapsan yapardın yani. Yapan insanlar var. Ama ne kadar sağlıklılar bilmiyorum. İşte.
Onunla evet. Bununla yapayım diye kalıyor yani birçok şey. Kaldıkça da dert oluyor ondan sonra insan.
Evet abi ve birçok insan birbirinden farklı. Bir tane yapanı örnek alıp bütün dünya öyleymiş gibi davranıyoruz ya. Hmm. Abi bazı insanlar bir şey yapıp sonra yanına sadece bir şey daha koyup onu oturtup içselleştirip sonra yanına bir şey daha koyuyor. Ve abi aslında baktığın zaman hayat böyle uzun bir koşu ya, hep bu long run örneğini veriyorlar ya. Depar atmıyor. Ama bir bakıyorsun abi çok değerli toplu bir hayatı var. O da yolunda gitmiş, ailesi de yolunda gitmiş, işi gücü de yolunda, onu da yapmış. Ama abi anlık o adamı görsen dersin ki ne kadar pasif birisi. Hiç bok yapmıyorsun. Yok abi. Keyfini yapa yapa yavaş yavaş içselleştire yaşıyor. Zaten bu da bir yol yani.
Öyle sabote ediyorsun kendini yani. Sen de o adamın yoluna giriyorsun. Sonra diyorsun ki abi ne kadar pasifim ya. Lan gün ya koca günde bu kadar mı şey yaptım ben ya? Bir diyorsun, iki diyorsun. Ondan sonra yine compulsive productivity'ye düşüyorsun bir yerden sonra.
Evet abi. Millet. Okey. Ben okeyim.
Ben de okeyim. Var mı şey bu yani podcast hesaplarımızdan bize bak koştur koştur ben de bunları söylüyorum işte.
Ya, yavaş yavaş acele, söyle acele. O zaman.
Hayır ama bu böyle oturdu artık.
Bu arada Spotify Wrapped'imize gördük ki paylaşmaların %60'ı WhatsApp'tanmış. Çok ciddi bir oran.
Allah Allah.
Evet. Ben bu arada duyuyordum da bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Yani şey yeni bölüm çıktı deyip WhatsApp gruplarına falan atıyormuş
gruplara
insanlar.
Gruplara atma çok oluyormuş doğru.
O yüzden millet bizi gruplara atın. Hemen oradan dilenmeye
geldi,
başlıyor.
Bizi gruba atın.
Bizi gruba atın. Millet benim hoşunuza gittiyse sağda solda paylaşabilirsiniz.
Sözlü olarak da paylaşan çok mesela. Onun istatistiğini nereden alacağız?
Bence en iyi o zaten ya. Birinin sana gelip çok iyi bir şey dinledim dediği kadar iyi bir şey yok.
Birinin gelip 3 kere kulağına fısıldaması bence çok efektif.
Camide falan.
Camideyse günah.
Ya da sekste.
Oo yatakta.
Bu mu yani son bölümün? Okey millet.
Haftaya kadar.
Görüşmemek üzere.
Seydim sen de bir şey söyle ya.
Kendinize iyi bakın.
Hah hoşçakalın. Kişiselleştirilmiş bir terapi yolculuğunun seni beklediği Hayvel, bu miyaniyi sundu.